A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten sağlık camiasında da insanların çok çok fazla bilmediği, çok özel, çok hususi, bu haftaki özel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla da özellikle ilgili bir konu. Çocuklarla ilgili bir konuyu konuşacağız özellikle. Prematüre retinopatisi diye tıpta adlandırılan, özellikle çocuklarda ileride Allah korusun körlüğe dahi neden olabilecek bebek ve çocuklardaki bir göz problemini konuşacağız ama kiminle? Bu konuda gerçekten kendisini yetiştirmiş, yurt dışında da eğitim almış çok çok değerli bir doktor arkadaşımızla, uzman doktor Hilal Balcı, göz hastalıkları uzmanı. Hoş geldin Hilal.
Hoş buldum Mehmet Hocam.
Şimdi özellikle bu konuyu ayrıntılarıyla konuşacağız. Bizi dinleyenlere neler yapmaları gerektiğini özellikle vurgulayacağız ama tabii en başta bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen TRT ailesine teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Özellikle sormak istedikleriniz, katkılarınız olabilir. O sebepten dolayı telefon numaralarımızı da verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz. Evet Hilal, nedir Latincesi prematüre retinopatisi? Nedir acep bu prematüre retinopatisi? Neden önemlidir ve kimlerde görülür?
Evet. Prematüre retinopatisi aslında isminden de anlaşıldığı üzere prematüre bebeklerde görülüyor. Prematüre bebeklerde görülen bir göz hastalığı.
Prematüre bebek kime diyoruz bu arada?
Evet, onu açıklayayım. Prematüre bebek gebelik miadını tamamlamadan doğan. Anne karnındaki gelişimini tamamlamadan doğan bebekler.
Yani 9 ay 10 gün diyorsak evet. Ondan önce doğan mı yoksa kilo olarak mı doğan diye.
Şöyle 37 hafta 6 prematüredir. Tanım olarak bu şekildedir. Evet. Ama prematüre retinopatisi denilince daha düşük doğum haftalarını kastediyoruz. Bizim için kritik dönem 32 hafta ve 6. Gerçi daha detaylı bahsedeceğim. 32 haftanın üzerinde de prematüre retinopatisi görebiliyoruz.
Yani çok net bir sınır, 32 hafta sınır değil,
değil
yani.
Evet. 32 hafta önemi şu, biz tarama programında 32 hafta ve altını mutlaka tarıyoruz. Bu anlamda önemli. Onun dışında ben kısaca bir prematüre retinopatisinden bahsedeyim. Evet. Çok kısa ve ana hatlarıyla. Biz aslında aramızda ROP diye kısaltırız. Hastalar da daha kolay söylerler ve anlarlar. Prematüre retinopatisi demek biraz meşakkatli. Evet. ROP İngilizce retinopati o prematüritinin baş harfleri.
Ramazan Ordu Polatlı.
Evet. Aynen öyle. ROP diye kısaltılıyoruz. Yurt dışında dinleyen Türkler için de söyleyeyim. ROP diye de yurt dışında kısaltılabilir. Bunların İngilizce okunuşu. Evet. Yani ROP, ROP ve prematüre retinopatisi derken aynı şeylerden
aynı
bahsediyoruz.
Bu da retinopatinin böyle hani açılımı nasıl? Evet. Ne demek retinopati?
Evet. Retina gözün iç katıdır. Yani en içini döşeyen, ışığa hassas, görmeyi sağlayan, sinir hücrelerinden zengin, damarlı, A tabaka diyebiliriz biyoloji derslerimizden. Evet. Retina gözün hassas tabakasıdır. Evet. Görmeyi sağlayan tabaka. Retinanın patolojisine yani hastalığına da retinopati denilir. Prematüre retinopatisi de gerçekten adında tanımı gizli. Prematüre bebeklerde yani görülen retinopati.
Pati, evet.
Yani retinadaki asıl damarların anormal çoğalmasıyla ilişkili. Detay olarak da anlatacağım.
Peki neden bu kadar önemli? Yani önemi nedir? Neden bu kadar üzerinde duruyoruz? Hele sen bu konuda gerçekten çok iyi eğitim almış bir göz hastalık uzmanı olarak özellikle her defasında konuşuyorsun, toplantılarda hastalığına dile getiriyorsun. Neden bu kadar çok önemli?
Evet. Prematüre retinopatisi gerçekten çok önemli ve önemi maalesef yeterince anlaşılmamış bir hastalık. Önemli çünkü bir halk sağlığı problemi. Çocukluk çağı önlenebilir körlüklerinin başlıca sebeplerinden bir tanesi. Dünyada her yıl 50 bin bebeğin ROP nedeniyle yani prematüre retinopatisi nedeniyle görme seviyelerinin düştüğünü, hatta bir kısmının mesela Amerika'daki rakamlar 900'e kadar her yıl bebeklerin kör olduğunu gösteriyor.
Bunun, çok ciddi bir rakam.
Çok ciddi ve asıl problem de önlenebilecekken önlenemiyor.
Önlenebilecekken. Olması.
Evet. Yani büyük bir kısmı taramayla ve erken tedaviyle, erken teşhis ve tedaviyle önlenebilecekken bu hastalıkların devam etmesi olması ve körlüğe gitmesi. Yani bir halk sağlığı problemi olması tabii
önemli prematür. Arzu. Peki evet. Türkiye'de var mıdır çalışılmış rakamlar sayı olarak?
Evet, biz Türkiye'de de 2014 yılı verilerine sahibiz. Türk Neonatoloji Derneği'nin bir çalışması var. Burada 1500 gram altı doğan ve 32 hafta altında doğan bebeklerin yaklaşık %30 ila 40'ı da ROP hastalığı. Evet, herhangi bir evrede görünüyor. Daha da önemlisi 6 ile 8, yani %6 ve 8'inde ise ileri evre ROP görülüyor. Yani tedavi gerekiyor artık. Ve maalesef yine bu bebeklerin binde bir oranında körlüğe gittiğini, her şeye rağmen engellenemediğini görüyoruz.
Ciddi bir rakam gerçekten.
Çok ciddi, evet. TÜİK verilerine göre 2016 yılında evet. TÜİK verileri 1.300.000 civarında doğumumuz var. Evet. Yani Türkiye'de her yıl. Bunların yaklaşık 150 bini prematüre. Ama her prematüre bizim hedef kitlemiz değil. Az önce de bahsettiğim gibi. Yani 37 hafta altına prematüre diyoruz ya.
Özellikle 32 çok çok önemli.
Evet, 32 önemli. Yine biz bahsedeceğim risk faktörlerinden de 32 haftadan daha büyük bebeklerde de ROP görüyoruz. Yani 35 hafta altını eğer bebeği takip eden yeni doğan uzmanı bize konsülte ederse bu bebekte ROP riski var. Lütfen bakın derse biz tabii ki 35 haftaya kadar da tarıyoruz.
Tarıyorsunuz. Peki o sihirli cümle galiba risk faktörleri.
Evet.
Neden? Niçin? Risk faktörleri ne?
Neden görülsün prematüre retinopatisi? Bir kere 3 risk faktörü kesin doğrudan ilişkili bulunmuş. Bunlardan birincisi doğum haftası. Ne kadar erken doğarsa bebek o kadar risk altında. Evet. Yine doğum kilosu ikinci risk faktörü olarak söyleyebilirim. Ne kadar düşük doğum kilosuyla doğarsa yine bizim açımızdan o kadar riskli.
O zaman hafta dedik, kilo dedik.
Üçüncü. Bir diğeri de şimdi bu bebekler tabii doğduklarında yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde takip ediliyorlar. Evet. Küvezlerde ve oksijen tedavisi almaları gerekebiliyor. O oksijen işte bizim için risk. Evet. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda ve yüksek uzun süreli tedavilerde bu risk bizim için artıyor.
Foto tedavi falan onlar da yapıyorlar mı?
Evet, ışığın da yani henüz kanıtlanmış bir şey yok ama araştırmalar yapılıyor. Karanlık ortamlarda daha az gelişeceği düşünülüyor. Bununla ilgili de çalışmalar var. Fototerapinin farklı yan etkileri de var. O nedenle de bilirsiniz hani fototerapi sırasında gözler kapatılır. Ama direkt retinopati ile ilişkisi oksijenin gösterilmiş ama fototerapinin gösterilmemiş.
Bu konuda da gerçekten o zaman hafta dedik.
Evet.
Kilo dedik. Ne kadar düşük hafta, ne kadar düşük kilo. Tabii de oksijen tedavisi.
Evet.
Peki bu noktada özellikle şu çok önemli. Normalde hani orada çok güzel bir cümle kullandık. Çocuk doktorları özellikle yeni doğan birim yani çocuğun bir alt bilimi olan yeni doğan hekimleri nelerden şüphelendiği vakit size göz hastalıkları uzmanı hele bu konuda ROP'la ilgilenen hekimlere nasıl bir uyarı yapıyor? Yani neyi fark edince size hastayı bir şekilde yönlendiriyor?
Çok güzel bir soru. İşte o da risk faktör, diğer risk faktörlerini bize düşündürtüyor. Tabii bu bebekler hem düşük doğum haftalı hem düşük doğum kilolu. Tabii bazı morbitte yani olumsuz durumlarla beraber doğuyorlar ya da yaşamları sırasında buna maruz kalıyorlar. Özellikle akciğer ve kalple ilgili rahatsızlığı olan bebekler retinopati açısından da risk altında oluyor. Yine beyinde kanaması olmuşsa bir bebeğin ya da hipoksi yani oksijensiz kalmışsa doğum sırasında veya sonrasında aynı şekilde şekerinde düşme veya artma yükselme olduysa herhangi bir girişime maruz kaldıysa yani bu çocuğa bir yoğun bakım ünitesinde izlenirken bir girişim yapılmak zorunda kaldıysa, bir ilaç tedavisi uygulandıysa, bu tarz sistemik sorunlar da yine prematüre retinopati riskini artırıyor.
Ve ilgili hekim diyor ki bunlar yapıldı, bu durum var.
Evet.
O zaman bir de kontrol babında göz hastalık uzmanı arkadaşlarımıza getiriyor.
Evet.
Bu şekilde.
Evet, genelde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi de bu şekildedir. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip edilirken biz ilk muayeneyi yapmak isteriz. Çünkü kaçırmak istemiyoruz. Genelde de zaten kalıyorlar. Yani bir doğumdan yaklaşık 4 hafta sonra ilk muayenesi yapılır. O süre zarfında da genelde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor olur.
O zaman şöyle mi diyelim? Yani herhangi bir çocuk kliniğinde yeni doğan ünitesinde özellikle 32 haftalık doğan ya da işte daha düşük doğan bebeklerin hepsi bir göz hastalıkları uzmanı tarafından kontrol edilir.
Doğrudur.
Ediliyor.
Ediliyor tabii.
Ediliyor çok güzel.
Bu bebekler 3. basamak yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilirler. Yeni doğan yoğun bakım üniteleri basamak bakanlık tarafından seviyelendirilmiştir. Daha ağır hastalar, daha erken doğumlar 3. basamak ve üstü yoğun bakımlarda. Bakanlığımızın da bu konuda yaptığı bir çalışma var. Der ki 3. basamak ve üstü yeni doğan yoğun bakımı olan her hastanede ROP bakacak bir göz hekimi ve uygun teşhisatı bulunmalıdır der. Bunun için de gerekli ekipmanlar hastane tarafından sağlanmak
zorundadır. O zaman biz de şöyle diyelim. ROP tanısı koyabilecek ya da bu konuda ihtisaslaşmış ya da bu konuda tecrübeli bir göz hastalıkları uzmanı, daha doğrusu her göz hastalıkları uzmanı ROP'tan, prematür retinopatiden ilgili midir, anlar mı? Bu konuda özel bir eğitimden geçmek gerekir mi?
Evet. Tabii göz hekimlerinin hepsi ROP'u bilir ve anlar. Ancak ROP bir tecrübe işidir ve yetenek işidir. Bilgi ve beceri
İlgi
işidir.
İlgi ve sevda galiba.
Kesinlikle. Zor bir iştir. Her hekim buna vakit ayıramayabilir ve kendini bu konuda geliştiremeyebilir. Eğer talep ederse hizmet içi eğitim alması mümkündür bir hekimin. Ancak bakması için, yani biz şöyle, maalesef burada bir kargaşa var. Bizim asistanlık eğitimimizde göz ihtisasını tamamlarken ROP konusunda ROP'u tanır olarak tarifleniyoruz. Ancak dediğim gibi hem zor ve meşakkatli bir iştir.
Hem de tecrübe isteyen.
Hem de tecrübe, kesinlikle tecrübe isteyen bir iştir. Dolayısıyla her göz uzmanı ROP yapmaz. ROP muayenesi yapmaz. ROP muayenesi yapan her hekim de ROP tedavisi yapmaz. Mesela bebeğini bir göz hekimi takip ediyor olabilir ama tedavi gerektiğinde başka bir hastaneye sevk edebilir.
ROP noktasında.
Evet.
Peki çok özel, böyle hani tanıyı netleştirmek için ya da tedavi için çok özel alet, makine, teşhisat gerekir mi?
Şöyle.
Bir donanım gerekir mi yani özellikle?
Aslında tedavisinden bahsediyorsunuz.
Hem teşhisi hem de tedavisi noktasında.
Şöyle, teşhiste çok özel bir alet, cihaz gerekmiyor. Bizim indirekt oftalmoskop dediğimiz, başımıza taktığımız bir ışık ve ayna teşhisatı vardır. Elimize de bir mercek alırız ve bir bazı aletlerimiz vardır gözü manipüle edip görmeyi kolaylaştıracak. Çok ciddi, yani bunlar her hastanede hemen hemen olağan teşhisatlardır ama burada hekimin bilgi ve becerisi ve yeteneği ve tecrübesi önemlidir. Ancak tedavi kısmına gelecek olursak, evet, tedavisi için lazer cihazının ve işte eğer cerrahi gerekiyorsa gerekli cerrahi cihazlarının tabii ki bulunması gerekiyor.
O zaman özel bir merkez, özel bir donanım.
Kesinlikle.
Tedavisi. Ama tedaviye geleceğim. Özellikle de hani şeyi merak ediyorum. Yapılan uygulamalar neler?
Evet.
Özellikle onu merak ediyorum. Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz?
Mehmet Hocam, şöyle, biz yeni doğan yoğun bakımında bebeği takip eden hekim, ilk muayeneyi başlatan hekimdir. Zamanı o belirler. Dediğim gibi bunun bir algoritması var ama yaklaşık olarak doğumdan 4 hafta sonra bize der ki bu bebeğin ROP zamanı geldi, buyurun bakın. Biz bir saat öncesinden gider bebeği hazırlarız. Bazı damlalarla göz bebeğini büyütürüz. Çünkü retina dediğimiz tabakayı görebilmemiz için göz bebeğinin iyice büyümüş olması önemlidir. Çünkü biz istiyoruz ki retinanın, böyle bir çanak gibi düşünün gözü, bir küre. Retinanın tamamını görebilmek istiyoruz. Yani şu en kenarlarda kalan uçları dahi. Dolayısıyla öncesinde gidip göz bebeğini büyütürüz. Bu yaklaşık 45 dakika ile 60 dakika arasında sürebilir. Belli aralıklarla damlalarımızı damlatırız. Daha sonra göz kapaklarını ayırmak için bir aletimiz vardır. Böyle tel, ataç benzeri bir tel. Onunla göz kapaklarını ayırırız. Ve az önce bahsettiğim indirekt oftalmoskop ile ve mercek yardımıyla tüm retinayı görmeye çalışırız. Burada gördüğümüz bulgulara göre bunları hep not alıyoruz. Ve tabii aileyi bilgilendirmek, ondan onam almak, bu muayene çünkü yapılırken maalesef göze yaptığımız damlalardan tutun da muayene sırasında uyguladığımız işte o manipülasyonlarla bazen bebeğin sistemik durumu kötüleşebilir. O yüzden monitörize olmasını isteriz. Çünkü kalp atımları, işte tansiyonu bazen sistemik olarak da kötüleşebilir ve biz o muayeneyi yarıda kesmek zorunda da kalabiliriz. O yüzden hızlı da yapılması gereken bir muayenedir. İşte burada tecrübe ve işte beceri anladım. Çok işin
çünkü
içine giriyor.
Çünkü prematür bebeklerle uğraşıyorsunuz.
Evet, yani zaten çok küçük bebekler. Dolayısıyla orada bizi hemşireler asit eder, yardım eder, işte başın hareket etmemesini sağlar, eller kollar tutulur. Orada gerçekten meşakkatli, zor bir iş yapılır. O muayene sırasında bizim bulgularımıza göre biz bu hastalığı evreleriz.
Evet.
Evremize göre de takip mi edeceğiz? Yoksa... Takip edeceksek ne kadar zaman sonra takip edeceğiz, tekrar göreceğiz yoksa tedavi mi edeceğiz? Bunun kararını veririz.
Peki çok detay değilse yani dinleyicilerimizi merak eden ne görürsünüz
ne
orada?
Ne
görürsünüz
ne?
Orada?
Bu işin aslı nedir biliyor musunuz? Aslında oradan başlamak lazım. Özür diliyorum atladığım için. Şimdi retinanın damarları anne karnındayken gelişmeye başlar. 16. haftada retinaya göz sinirinin içerisinden bir atar damar, bir toplar damar retinaya kadar ilerler. 16. haftadan itibaren biz retinada tabii ki makroskopik olarak değil, yapılan çalışmalarda bu şekilde 16. haftada damarların tomurcuklanmaya ve ilerlemeye başladığını görürüz. Tüm retinanın damarla tamamlanması, kaplanması doğumu bulur. Hatta doğumdan sonraki 1-2 hafta içerisinde tamamlanır. Evet. Dolayısıyla erken doğan bebek retinanın damarlanması tamamlanmadan doğan bebektir. Ve retinadaki damarlanma ne kadar eksik kalmışsa bizim açımızdan aslında bu durum...
Risk.
Evet, o kadar risk taşımakta. Biz ne görüyoruz? Tabii ki öncelikle retinanın damarlanmamış kısımlarını görüyoruz. Ne kadarı damarlanmamış? Çünkü en merkezde, en hani böyle çanak gibi düşünürsek o çanağın tabanında görme merkezi ve göz siniri var. Dolayısıyla o merkez bizim için çok önemli. Göz açısından hayati öneme sahip. O bölgeninden damarlar ne kadar uzaklaşmışsa o kadar iyi. Ne kadar da o bölgeye yakın kaldıysa görmeyi o kadar çok tehdit ediyor demek. Bir kere damarlanmanın ne kadar olduğunu bir görmek istiyoruz.
Evet.
İkincisi, damarlanmanın bittiği yerde damarsız kısım ile damarlı kısım arasındaki hatta bazen yeni oluşmuş damarlar görebiliyoruz.
Evet.
Çünkü o damarsız kalan retina tabakası lisanı haliyle der ki ben açım, beslenemiyorum, beni besleyin
evet.
ve bazı maddeler açığa salar.
Evet.
O maddeler de anormal damar gelişimini tetikler. Yani retina böyle hani yükselen bazı maddelerle, moleküllerle anormal damarlar yapar ve bu damarlar çok kırılgan. Çok fragil.
Evet.
Hemen kanamaya meyilli damarlardır.
Oh.
Damarların etrafında da böyle yumak şeklinde olur o damarlar. Tam böyle retina damarının bittiği, damarsız kısım ile damarların bittiği yerde bir hat şeklinde yeni damarlar oluşur. Ve bu damarların etrafında fibrovasküler doku dediğimiz bağ dokusu vardır.
Evet.
Ve bu bağ doku retinayı çekiştirmeye başlar. İleri evrelerde retinayı çekiştirip retinayı kaldırır. Tabii işte körlüğe götüren
sizin
süreç
bu.
Budur. Evet, yani
biz... O nedenle erken bakmak, erken
tanı evet,
koymak.
Evet, çünkü Mehmet Hocam o kadar hızlı ilerler ki haftalar içerisinde, hayatın ilk aylarında haftalar içerisinde körlüğe giden bir durumdur ve dışarıdan ailenin fark edebileceği hiçbir şey yoktur.
Evet.
Ta ki iş işten geçene kadar.
O zaman size çok iş düşüyor gerçekten bu noktada
evet,
gerçekten.
Tarama programı
peki
çok
var
önemli.
Mıdır böyle hani bir anda aklıma geldi erkek çocuklar kız çocuklar arasında fark var mı? Görünme
evet,
sıklığı bakımında. Ya da belli şey ülkelerde belli ırklarda evet. daha fazla ki böyle bir var mıdır?
Çok güzel. Cinsiyet farkı yok.
Yok.
Ancak gelişmekte olan ülkelerin asıl olarak hastalığıdır diyebilirim. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir harita var. ROP haritası. Geri kalmış ülkelerde, Afrika gibi ülkelerde ROP çok görülmez çünkü prematüre bebekler yaşayamaz o haftalarda
ondan
doğan
dolayı,
bebeklerde.
Ondan dolayı. Araştırma da yok, şey de yok özellikle.
Evet, gelişmiş ülkelerde ise yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki bakımların daha fazla gelişmiş olması nedeniyle sıklığı daha azdır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin asıl olarak problemidir. Bununla ilgili hemen yeri gelmişken şunu söylemek istiyorum. Bir halk sağlığı problemidir dedik ve tarama programı içerisindedir dedik. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 Vision 2020 evet. diye bir program var. Onun içerisinde de yer alır. Burada çok güzel bir şey var. Tarama programına alınmasıyla beraber Amerika'da 206 milyon dolar yıllık kazanç elde edilmiş. Biz Amerika'ya değil de Peru gibi gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim ülkemizin maalesef henüz böyle bir çalışması yok ama inşallah ilerleyen olacak, zamanlarda olacak. Peru'da bebek başına 200 bin dolar, ülke genelinde de tahmini kazancın 516 milyon dolar olduğu söyleniyor. Yani rob taraması yapılarak. Ülkenin cebine.
Bizim ülkemizde de o zaman böyle bir toplu bir tarama oluyor ve olacak.
Oluyor ve inşallah hiç atlanmadan da harika. Olması için elimizden geleni yapacağız.
Son zamanlarda zaten Sağlık Bakanımızın özellikle çok çok başarılı çalışmaları var. Bu noktada gerçekten hem çocuk sağlığı hem de genel sağlık, hak sağlığı noktası çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Evet, sohbet o kadar güzel ki tabii çok da merak ettiklerimiz var. Herkesin merak ettiği konu. Tedavisi var mıdır? Ve tedavi seçenekleri nelerdir?
Evet.
Çünkü körlüğe neden olabilen bir şey. Onların hepsi kuzucuk, onların hepsi melek. Hiçbirisinin başına gelmesini istemiyoruz. O nedenle tedavisi muhakkak vardır, değil mi?
Evet. Çok şükür. Evet. Tedavisi mümkün. İşte önlenebilir körlüklerin dememizin sebebi bu. Önleyebiliyoruz, durdurabiliyoruz. İşte bu hani bahsettiğim evrelemeye göre tedaviye karar verdik diyelim ki. Tabii tedavide altın standart dediğimiz ilk seçenek lazer fotokoagülasyon. Halk arasında da lazer ismi sıklıkla bilinir. Burada yapılan şey şu. Retinanın damarsız kısımları lazer ile yakılır.
Yakılır. Yani tabiri caizse tamamen yakılır.
Aynen yakılır. Çünkü biz artık oradan...
Peki tedavi aynı hafta mı başlıyorsunuz? Yani tedaviye başlama haftası var mı?
Tedavi...
Mesela çocuk işte 50 haftalık olsun, 60 haftalık, 1 yaşına gelsin falan filan böyle bir...
Yok.
Yok. Hemen tanıyı koyar koymaz.
Biz eğer tedavi gerektiğini düşünüyorsak 48-72 saat içerisinde tedavi hemen etmemiz gerekir. Evet. Rob aslında bir acildir. Acil bir durumdur. Hatta bazen öyle rob öyle bir şekilde karşımıza çıkar ki biz buna agresif rob diyoruz. O haliyle çıktığında hemen hazırlıkları başlatıp hemen tedaviye alırız.
Bir anestezi veriyor musunuz? Çocukları, evet. Bebekleri...
Evet. Eğer mümkünse ameliyathane şartlarında genel anestezi altında. Eğer mümkün değilse yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sedasyon ile de olabilir. Lazer fotokoagülasyonu bu şekilde yapıyoruz. Çünkü ağrılı bir işlem. Yine monitörize olması çok önemli. Çünkü genel durumu yine kötüleşebiliyor. Biz bu retina damarsız kalan retinayı yakarak bu durumu durdurmaya...
Kaç seans yapıyorsunuz? Kaç kez yapıyorsunuz? Evet. Biz her gün mü yapıyorsunuz? Her hafta mı yapıyorsunuz?
Tedavi.
Evet, lazer.
Tedavisini tabii ki bir kere yapmak istiyoruz. Mümkünse bir kere yapıyoruz. 3-7 gün sonra, 3-7 gün içerisinde tekrar bir kontrol ediyoruz. Yaklaşık cevapsız oldu. Yani bu tedaviye cevap alamadım mı fark etmem 2-3 hafta sonra oluyor. 2-3 hafta sonra hala ilerleme olduğunu görüyorsam, yani lazer tedavisinden cevap alamamışsam, o zaman ikinci bir lazer tedavisini doktor yine bulgularına göre uygun gördüğü zaman yapabilir. Ya da ikinci seçenek olarak göz içine bir enjeksiyon yapabiliriz. Bir ilaç var. Bu işte o damarların anormal büyümesini sağlayan maddeyi azaltan bir ilaç. Bu ilacı da göz içine enjekte edebiliyoruz. Bazen lazer yerine tercih de edilebilir bazı gözlerde. Tabii bunların hep indikasyonları var, rehberlerimiz var. Ona göre yapıyoruz. İkinci seçenek olarak da bu enjeksiyon tedavisi düşünülebilir.
Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Ne kadar yüzde? Yani tedavi başarımız ne kadar?
Evet.
100 üzerinden.
100 üzerinden 50 ile 80 arasında lazerin bir başarı oranı var. Bu çok iyi bir başarı.
Evet.
Tekrarlayan seanslarda da başarı oranı artabilir tabii ki. Ne yaparsak yapalım maalesef ilerlemeye devam eden gözler var. Bunun sebebi araştırılıyor. Şu an benim eğitim aldığım klinikte de Amerika'da bunun üzerine yoğunlaşmışlardı. Genetik çalışmalar acaba yani neden bazı gözler daha düşük doğum haftası olmasına rağmen daha iyi giderken bazı gözler ne yaparsak yapalım durduramadığımız şekilde ilerliyor. Acaba genetik faktörler mi işin içinde diyerek bunlar araştırılıyor. bunun da olduğundan şüpheleniyor. İşte bazı gözlerde biz ne yaparsak yapalım bazen ilerleme devam edebiliyor. O zaman da işte o retinanın kalktığı durumlarda da cerrahi tedavi gündeme geliyor. Cerrahi tedavisi tabii ki çok özel. Yani bunu Türkiye'de yapan birkaç yer var. Çok değerli hocalarımız var. Onlar yapıyorlar. Her yer yapamıyor maalesef.
Türkiye'de yapılıyor yani.
Türkiye'de yapılıyor ama cerrahiden artık hani başarı umudumuz %100 görme falan değil. Yani hani ışığı seçebilirse ya da işte %10'luk bir görme kazanabilirse bizim için çok büyük bir başarı gibi oluyor.
Peki ROP tedavisi bebekken yapmış lazer ya da işte enjeksiyon ya da cerrahi tedavi bir şekilde yapılmış ama büyümüş işte bu sebeple körlük Allah korusun ya da görme eksikliği bunlara ileri yaşta yapılabilen bir şey var mı?
Şöyle ROP süreci şu şekilde olur. Tedavisini yaptık. Ve biz belli aralıklarla tedavi yaptığımız bebeklerde haftalık izleriz ve bir yerde ROP takibinden çıkar. Artık ROP'la ilgili süreç 1 yaşına, 2 yaşına, 3 yaşına kadar devam etmez. Ancak ROP'a bağlı istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Mesela bir bebekte ROP gelişti ancak tedavi gerekmeden geriledi.
Evet.
Bu bebekte miyop, astigmat, özellikle göz tembelliği, kayma yani şaşılık ve gözde titreme diyebildiğimiz nistagmus görme sıklığımız artar.
O zaman şöyle diyebilir miyiz bu cümleden? Çocuklardaki görülen bu nistagmus işte şaşılık ya da görme nedeni ROP olabilir?
Prematüre bebeklerde olabilir ama her zaman sebep prematüre retinopatisidir diyemeyiz. Ama sebeplerden biridir. Normal popülasyona göre miyop, astigmat, şaşılık, göz tembelliği gibi bulgular ROP hastalığı olan bebeklerde gelişim daha fazla görülür.
Eyvallah.
Ama cerrahi geçirdiyse yani ROP nedeniyle cerrahi veya herhangi bir tedavi lazer de olabilir, enjeksiyon da olabilir. Eğer geçirdiyse o zaman ileride daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabilir. Mesela glokom gibi, mesela katarak gibi ya da ilerleyen yaşlarda yine retina dekolmanı gibi ciddi hastalıklar görülebilir. O yüzden biz takiplerini bırakmıyoruz.
Evet. Arkadaşlar, sevgili dinleyenler, o kadar önemli bir konu ki gerçekten gözümüzün bebeği, gerçekten meleklerimiz onlar bizim. Bu konuda da gerçekten yurt dışında da eğitim almış çok değerli bir doktor arkadaşımız Hilal Balcı. Hilal, son dakikaları sana vereceğim. Bu prematüre retinopatisini bize şöyle bir özetle, şöyle birkaç dakika özellikle dinleyicilerim şöyle özellikle çok pekiştirsinler zihinlerinde.
Tamam,
evet, nasıl bir özet geçeriz?
Teşekkür ederim. Prematüre retinopatisi yani ROP, yani yurt dışındaki ismiyle ROP, bir halk sağlığı problemidir. Önlenebilir çocukluk çağı körlerini.
Önlenebilir çocukluk çağı
körlüklerinin başlıca sebeplerinden bir tanesidir. Ailelerin farkındalığı, bilinç düzeyi bizim için çok önemli. Özellikle bu konuyu gündeme getirdiğiniz için ben size de çok teşekkür etmek istiyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Çünkü ilk muayeneyi her ne kadar hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yapsak da daha sonra bu hastalar taburcu ediliyorlar ve ayaktan, evlerinden göz polikliniklerine gelmeleri gerekiyor. Muayene tarihlerine riayet etmeleri, o tarihte mutlaka bebeklerini muayene ettirmeleri bizim açımızdan çok önemli. Çünkü hayatın ilk aylarında haftalar içerisinde körlüğe gidebilen bir durumdan bahsediyoruz.
Allah korusun.
Erken tanı ve teşhis ve tedavi.
Tedavisi de mümkün olan, Türkiye'de de yapılan.
Evet, kesinlikle. Önemli bir konu. Umarım faydalı bir program olmuştur.
Harika. Biz valla gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ama bu arada bizi bu tabii prematüre retinopatisini konuştuk ama göz hastalıkları konusunda çok fazla konuşacaklarımız var. Bizi bu sohbet memleketin Beypazarı ağzıyla konuşayım kesmedi. İnşallah bir sonraki haftalarda yine sizi konuk almak isteriz sevgili
İlhan. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Evet sevgili dinleyenlerim. Çok önemli bir konu. İleride çocuklara Allah korusun körlüğe neden olabilen bir rahatsızlık. Taranması gerekiyor, ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor, tüm sağlık çalışanlarının alert halinde olması gerekiyor. Bu konuyu konunun uzmanıyla, uzman doktor Hilal Balcı Hanımefendi ile gerçekleştirdik. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.